Ayrım 25.
Aydınlanma değil merhamet. En başından başlamalıydım diyorum ama en başı diye de bir şey yok. Ne Alexi, ne Rusya, ne de Aytunç'un ruhumda birdenbire oluştular. Yine de serüveni ardışık kılma adına TK 1413 sayılı uçuşta benim koltuğumun koridor tarafında olduğunu söyleyerek başlayayım. Bu nedenle uçağın camına sürtünerek geçen bulutun nereye gittiğini görebilmek için Tereza'ya doğru eğilmek zorundaydım. Demek istediğim, eğer erişmişlik, iştenlik, güvenlik, özgürlük, huzur diye tanımlıyorsak evi, ki ben öyle yapıyorum, benim evim onunla birlikte olduğum zaman parçasıydı, mekan değil. Mekan her yer olabilirdi. Bir otomobil, bir otel odası, bir ağacın altı, bir toplantı salonu. Gözlerine ulaşabildiğim her an evimdeyim. 4. boyut. Bizim evimiz 4. boyuttaydı. Ve sonra? Ve sonra o somuta indi, gözlerimin içine baka baka gitti. Bir başkasıyla evlendi. Ayın arkasına geçti. Houston, beni duyuyor musun? Duymuyordu. End of communication. I am sorry, acaba niye böyle bir iş yaptı? Kim bilir, belki yorulduğu için, belki o hanımın sevgisine karşı koyamadığı için, belki bana güvendiği, na mekan olmayı kaldırabileceğimi bildiği için. Nitekim gördüğün gibi, ben gidiyorum işte. Evet gidiyorsun dedi Teresa, çantasından çıkardığı ıslak mendilden bana da ikram ederek. Her neyse, seyahat gönül meselelerine her zaman iyi gelir. Ama neden Rusya? Mevsim iyi değil biliyorsun. Neden Rusya, Rusya neden? 500 milyar liralık soru bu işte, cevaplamayı deneyelim. Rusya, Rusya, çıkarıp atmak istediğim ağır bir miğfer gibisin başımda. Denemek zorunda değilsin diye araya girdi yol arkadaşım. Seni sıkacaksa cevaplamak zorunda değilsin. Belki de iyi bir alıştırma olur benim için dedim. Kuzey olduğunu hissettiğim tarafa doğru işaret etmiştim. Orada kim bilir kaç kişi bu soruyu soracak. Evet, pek muhtemeldir ki soracaklar. Sanıyorum, çünkü because bir tür psikanaliz aracı Rusya. Evet, öyle dedim, psikanaliz aracı, ruh taraması, saklı işaretleri, bir uçsuz bucaksız düzlükler, bunlardan klostrofobime deva olmalarını bekliyorum. İki buz, karanlık, yalnızlık, korku, donmuş zeytinyağı. Zeytinyağı donduğunda helva gibi olurdu, bıçakla keserdik. 3 sınır karakolları, onlar deniz fenerlerine benzerler. Daha sonra kuru fasulye karavanasına kar yağan erler, mahfelde teğmenler. Anlamadım. Teğmenleri İrlandalı kız filmindeki İngiliz subayı gibi düşünebilirsin diye sürdürdüydüm. Düşünceli soluk yüzler, bedenlerinin bir yerinde ara sıra sızlayan savaş yarası, bir yerde kırık bir aşk hikayesi, özlenen bir kadın, Doktor Jivago'nun Lara'sı, sonra Tolstoy, Pushkin, Gogol ve tabii Pasternak. Islık çalarken tipi her yerde, baştan başa tüm ülkede, bir mum yandı masada, tek bir mum yandı. Yaz günleri pervanelerin, uçuştukları gibi aleve, koşuştular kar taneleri, umarsız pencereye. Ve camda parlak karlı çemberler, ve oklar oluşurken, bir mum yandı masada, tek bir mum yandı. Ve beyaz aydınlığına tavanın, gölgeleri düştü kaderleri kesişen, kolların, bacakların, hayatların. Ve bir mum yandı masada, tek bir mum yandı. Na na na na, Doktor Jivago dedi Teresa, ünlü filmin müziğini mırıldanarak. Böylesine bir yakınlık olabileceğini düşünmemiştim, duygusal yakınlık demek istiyorum, siz Türklerle Ruslar arasında. Türkiye'yi bir Akdeniz ülkesi olarak algıladığınızdandır, çöl sıcağı, hurma ağaçları, çağrışımları belki de olabilir mi? Geçen yaz Alexi ile birlikte Antalya'daydık, gölgede 50 derece gördük dedi, 50 kelimesini vurgulayarak, Celsius. Doğrudur ama Türkiye'de istersen sıcaktan tümüyle sakınabilir, hatta bertaraf edebilirsin. Dağlardan şaşma, bozkırdan kaçma. Benim kuralım budur. Sizin ölçülerinize göre pek küçük ama iklim çeşitlemesi bol bir ülkedir bizimkisi. Teresa D. Kornblatt, ismi buydu. D neyin D'si diye sormuştum. Biraz da laf olsun diye, çünkü önümüzde birlikte geçireceğimiz 3,5 saatlik bir yol vardı. Deutsch dediydi. Arizona Üniversitesi'nde Rusça ve kıyaslamalı kültür ve edebiyat araştırmaları doçentiyim. Alman kökenli olup olmadığını sordum. Yahudi dediydi. Rusya Yahudisi. Ben de kendimi tanıtmıştım. Güloya Gürelli. Ardından şu mealde bir seyahat konuşması. Erkek arkadaşım orada. Bugün onun doğum günü. Sürpriz yapacağım. İyi yıllar ona. Adı Alyosha. Alexi Kristovovich Zelenski. He is a prince. Elimdeki plastik kahve bardağını kaldırmış, "Happy birthday Prince" diye selamlamıştım. Bu defa uçağın altında kalan bulutlara doğru ve Prince kelimesini bizim paşa gibi bir övgü sıfatı olarak kullandığını sanarak. Pyotr Stolypin'in ahvadından olduğunu sonra öğrendim. Yeterince yükselmiş olmalıydı ki güneş parlıyordu, atmosfer laciverte dönmüştü. Teresa da bardağını kaldırdı. "A very happy birthday indeed." Atina bağlantılı geliyordu. Olimpik Hava Yolları'nın Moskova'ya günlük seferleri olmadığını, kendisinin bu nedenle Türk Hava Yolları'nı seçmek zorunda kaldığını, ama böyle olmuş olmasından memnun olduğunu, çünkü kısacık da olsa pek sevdiği İstanbul'u bir kez daha ziyaret etmek fırsatı bulduğunu anlattı. "So, demek Moskova'nın seni iyileştireceğini umuyorsun." Moskova değil Rusya diyecekken, yani Moskova benim için duraklardan birisi sadece diye ekleyecekken vazgeçmiştim. Açıklamak durumunda kalmamak için Rusya'ya da değil, Ukrayna'ya ve Beyaz Rusya topraklarına gitmenin hayalini kurduğumu. Kendi sesimi bugün bile duyar gibiyim. Beyaz Rusya demiyordum, Belorusya diyordum, E'yi uzatarak ve S'yi hafiften tıslayarak. Beni bağrına basacak, yaralarımı saracak büyülü diyarın adının keyfini çıkararak. Belorusya! Omuzlarımı silktim. Selavi! Bir de kendim göreyim istedim. Çocukluğum Rus hududunda geçti de. Bilirsiniz, Türkiye'nin doğu sınırları. Evet, tabii dediydi Teresa, haritayın gözünün önüne getirir gibi. Ruslardan çok etkilenmiştiniz o yıllarda, öyle mi? Dolaysız olarak, ben hiç Rus tanımadım. Bir tank seslerini bilirim, bir de şekerlerini. Kirli beyaz renkte taş gibi sert yumrular. Ruslar o sert yumruları çekiçle kırar, çayı kıtlama içerlermiş derlerdi. Bir parça şekeri ağza alıp çay içmeye kıtlama derler. Şekeri çaya karıştırmaz, ağzınızda tutarsınız. Benim asla beceremediğim bir iştir. Her denediğimde şekerin hepsi bir anda ağzımda erir, berbat bir şey olurdu. Ama tabii ben Türk devlet şeker fabrikalarının rafine şekerini kullanırdım. Anladığım kadarıyla sanayi şekeri kıtlamaya gelmezmiş. Bölgenin bizim tarafındaki halk da çayı kıtlama içmeyi sever. Sert Rus şekerini tercih ederlerdi, sınırın öte yanından kaçak gelirdi. Söylemediğim Rus şekeri daha ucuzdu ama annem eve sokmazdı, pistir diye. Açıkta çuvallarda satılırdı çünkü. Bunu anlatmış olman ne kadar ilginç, iyi hatırlıyorum. İsrail Wolfovich'le de annemin babası da çayını öyle içerdi. Nasıl demiştin? Kıtlama. Kelime çağrışımı yapmıyor, Türkçe olmalı. Dişlerinin arasına bir parça şeker yerleştirdiğini hatırlıyorum. Kelimenin kökünün kıt olduğunu söylemiştim. Şekeri idareli kullanmakla bir ilgisi olmalı. Bahse girerim ki öyledir dedi gülerek. Anlayacağın İsrail Wolfovich, proleter düşüncesini tüm varlığı ile kucaklamış bir adamdı. Öyle mi? Hem de nasıl dedi anılarını beklenmedik bir zamanda tazelemekten hoşnut birisinin tavrıyla. Mayakovski'ye hayran olan, Shostakovich'in dostu olmakla övünen tipik bir Yahudi aydını, bir müzisyen. Sesi yumuşadı, alçaldı. O ve profesyonel bir tiyatrocu olan anneannem yeni bir proleter kültürünün inşa edilmesi gerektiğine bütün kalpleriyle inanmış insanlardı. Kendi işlerinde bile ihtilalci bir yaşam biçimi geliştirmişlerdi. Bilirsin işte, mobilya yok, mutfak eşyaları yok denecek kadar az, burjuva olduğunu düşündükleri her türlü tüketimden uzak duran bir yaşam. Tatlıdan daha burjuva ne olabilirdi ki? Eminim çayı senin tarif ettiğin gibi içiyor olması da bundandı. Moskova'da mı otururlardı? Yahudilerin Moskova'da oturmalarına izin verilmez dedi Teresa, sesi birden değişerek. Pale'ın içinde kalan Volhynia eyaletinin Brody şehrindendiler. Zorunlu iskan Bolşevik devriminden sonra kaldırıldı. Bu konuyu kapatmak istiyormuş gibi bir el hareketi yaptı. Volhynia'dan taşınırlarken burjuva alışkanlıklarından olduğunu düşündükleri bütün eşyalarını geride bıraktılar diye anlattı. Eşyalarla birlikte doğum günleri, düğünler, yeni yıl çamları tarihe karıştı. Anneannem profesyonel bir oyuncuydu. Devrim tiyatrosunda Meyerhold'la çalıştı. Biliyor musun bir defasında Mayakovski'nin bir oyununda içi kürklü süt yiyenler satan bir tezgahtarı oynamış. İçi kürklü süt yiyen mi? Ne iyi fikir değil mi ama? Düşünebiliyor musun? Devrim tiyatrosunun başrol oyuncusu anneannem sahnede kürklü süt yiyen satıyor. Evde inşaat kalaslarından bir masa çakmış, ailesine kasaptan aldığı yağlı kağıdın üzerinde yemek yediriyor. Geleneksel Rus çizmelerinin, valenki dediğimiz keçe çizmelerinin de burjuva işi olduğuna karar verdiği için çocuklarına ince deri ayakkabılar almış. Zavallı annem, soğuktan ağladığını söylerdi. Çarlık düzeniyle alay ediyorlardı, anlıyorsun değil mi? Pale'in içinde kalan eyaletten ne kastettiğini sordum. İkinci Katerina'nın tahta geçtiği 1762'den 1915'e kadar Yahudilerin zorunlu iskana tabi tutuldukları bölge olduğunu söyledi. Pale, Ukrayna, Litvanya, Beyaz Rusya, Kırım ve Polonya'nın bir kısmından oluşan 25 eyaleti kapsarmış. yeni dönemi, yeni sanatı heyecanla karşılaşmışlıkları biraz da bundan olmalı dedi. Wolfowitz de Moskova'da konservatuvardan mezun olduktan sonra Rus Proleter Müzisyenler Derneği'ne katıldı. Orada Marksist ekonomi politik dersleri verdi. Ama bütün bunlar ihtiyarın casusluktan hüküm giyip Gulag'a gönderilmesini önlemedi. Neden ama? Bütün suçu bir Amerikalı gazeteciyle konuşmuş olmak. Stalin'in ölümünden sonra ancak geri dönebildi ama öteki dedem Alexander Kornblatt onun kadar şanslı değildi. O Komintern'de çalışmış bir devrimciydi. Kod adı bile vardı. Deutsch. 1935'teki 7. Parti Kongresi'nde delegeydi. Bir yıl sonra tutuklandı ve kayboldu. Sonra bir gün Moskova tasfiye duruşmaları sırasında babaannem radyodan sanıklardan birisinin "Deutsch bana geldi, yoldaş Stalin'i öldürmemiz gerektiğini söyledi" dediğini duydu ve düştü bayıldı. Kocasının öldüğünü böyle öğrenmişti. Durdu. "Seni sıkmıyorum değil mi?" "Tabii ki hayır. Aksine öğrenmek beni mutlu ediyor. Birleşik Devletlere gidişiniz nasıl oldu?" Babam ailenin Sovyet çocuğu denilen efsaneden sıyrılan ilk ferdi. Bütün erkek çocukları gibi elektrikli eşyaları tamir etmeye meraklıydı. Bir gün bozulan radyoyu tamir etti ve yabancı yayınlara rastladı. Moskova'da yabancı yayınlara parazit uygulanırdı. Dinlemeye kalktığınızda böyle vuu vuu diye sesler gelirdi. Konuşulanları çok zor anlardınız. Ama şehrin dışına çıktığınızda parazit zayıflardı. Babam da bulabildiği her fırsatta Volhynia'daki izbeye kaçıp yabancı yayınları dinler olmuş. Sonra bir yerlerden bir kayıt cihazı ele geçirmiş. 37 model AEG marka bir teyp. Onu tamir etmiş. Radyodan Londra Filarmoni Orkestrası'nın konserlerini kaydetmeye başlamış. KGB'lik bir suç. Evde kayıt cihazı bulundurmak büyük suç. Yabancı yayınları kaydetmek idamlık suç. Yine de okuldan tanıştığı anneme sırrını açıyor. Ona güveniyor. Çünkü 9. sınıfta Suç ve Ceza okunuyorken annemin elini kaldırıp "Ben adam öldürmenin yasak olduğunu sanıyordum" diyecek kadar cesur bir ruh olduğunu görmüş. "Ben en değerli şeyin insan hayatı olduğunu sanıyordum" deyince kıyamet kopmuş. Babam dışında herkes anneme saldırmış. Öğretmen annemi soyut bir hümanizma kavramını benimsemekle itham etmiş. Öğrenciler ya öldürülen düşmansa o zaman da mı yanlış diye karşı çıkmışlar. Bu defa babam düşman kavramını sorgulayınca iş çığırından çıkmış. Ertesi gün hem annemin hem de babamın velileri kendilerini öğretmenin karşısında bulmuşlar. Böylece başlayan arkadaşlıkları ailelerin aynı çevrelerden geldiğini anlamalarıyla derinleşiyor. Kornblatlar da mesela Nadezhda Mandelstam'la ahbaplık ediyorlar, Solzhenitsyn'leri iyi tanıyorlardı. Dipnot, ünlü şair Osip Mandelstam'ın eşi ve ayrıca Ahmetova'nın yakın arkadaşı, Stalin'i eleştiren bir yapıtı nedeniyle 1938'de infaz ediliyor. Nefesim kesildiydi. Solzhenitsyn mi? Alexander Solzhenitsyn. Gulag takım adaları, Moskova'da yaşıyor değil mi? Görüşüyor musunuz? Solzhenitsyn'i seviyorsun. Evet, Moskova'da yaşıyor. Alyosha'nın yakın dostudur. Türkiye'de çok okunur mu Solzhenitsyn? Tanınır ama çok okunduğunu söyleyemem. Benimki biraz özel bir merak. Yolunuzun Amerika'ya nasıl düştüğünü anlatıyordun. Anlatacak pek fazla bir şey yok aslında dediydi Teresa. Nitekim sonradan öğrendiklerimi düşününce anladım ki çok bile anlatmıştı. Muhalefetin çeperlerinde yaşayan insanlar bunlar. Günlerini kitap okuyarak, tartışarak geçiriyorlar. Babam diplomat olmak istiyor ama bunun KGB'nin tedrisatından geçmek anlamına geleceğini bildiği için vazgeçiyor. Gazeteci olmayı düşünüyor. Rusya'da hem dürüst bir insan hem de gazeteci olunamayacağını görüyor. Teorik fizik iyi bir fikir gibi görünüyor ama bu defa da askeri istihbaratla uğraşmak gerekiyor. Geriye kala kala kapıcılık, asansörcülük gibi meslekler kalıyor. Onlar da olmayınca kaçışı dil bilimci olmakta buldu. Moğolca ve diğer Orta Asya dillerinde uzmanlaştı. İkinci dalga göçmenleri derler. İkinci Dünya Savaşı'nın evlerinden ettiği Yahudilere katıldılar. İngiltere üzerinden Birleşik Devletlere geldiler. Babam 1948 Mayıs'ında Harvard'ın Rus Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başladı. Lafı değiştirdi. "So, demek sen hiç Rus tanımadın ama Rusya ilgini çekiyor." "Evet," dedim, "öyle." Teresa kendisinin 1985'ten itibaren gidip geldiğini ama Gorbaçov'dan bu yana her şeyin radikal bir biçimde değişmiş olduğunu anlattı. Caddeler bile metamorfoz geçiriyorlar. Bildik eski devrimci isimleri, bilinmedik daha da eski yani Bolşevik ihtilali öncesi isimlerle değiştiriliyor. Gideceğin yerin yeni adını bilmiyorsan yandın. Taksi şoförleri ismi değişen adresi bulamayınca sövüyorlar. Billboardlarda Procter E. Gamble'ın çamaşır sevinci, Wrangler'ın ya da Levi Strauss'un Dzhinskileri. Öğrendiğim ilk kelimenin İngilizce G'den bozulma Dzhinski olduğunun üzerinde durduğumu hatırlıyorum. Ama tabii Rusça'nın C sesi Latin alfabesinde ZH olarak geçmişti. Y'nin sesi uzun I gibiydi. Wrangler'in yanında Dijini görseydim çıkarırdım diye düşünüyordum. Tıpkı daha sonraları Jirinovski'nin bizim Jirinovski olduğunu çıkaracağım gibi. Eski Ortodoks Kilisesi'nin bitişiğinde McDonald's, onun karşısında modern bir iş yeri binası var diye yakınmıştı. Birbirine uymayan, çoğu zaman bir üslubu bile olmayan binalar, biraz geçmişten, biraz gelecekten.
Ayrım sonu.